Ayrım 34.
O kadının başınızı belaya sokmasına son derece üzülüyorlar. Haklıdırlar. Nur topu gibi bir kızınız var. Zeki, duygulu bir çocuk. Şimdi birisini çağıracağım. Bizim de sizin de iyi bildiğiniz gerçeği bir tutanağa geçirecekler. Hemen bırakılmanıza emir vereceğim. Bu birkaç günlük sıkıntı size iyi bir ders olur. Zile basmak için elini uzattı. Kamil Bey borç vermekten kesinlikle vazgeçmiş bir cimri adam soğukluğuyla elini kaldırıp önledi. Bir dakika efendim. Kapatıldığım odayı hiç şereflendirdiniz mi? Kapatıldığınız oda mı? Evet, en alt katta. Penceresi tavana yakın. Hayır, ne olmuş? Oraya bir gebe kadın bırakıp hiçbir yere gidilmez de. Gebe kadın mı? Biz bozgun devri yaşıyoruz oğlum. Hizmet etmeye çalıştığınız haydutların yüzünden şu anda Anadolu'da kim bilir kaç yüz tane günahsız gebe kadın öldürülüyor. Olayları boşuna dramatize ediyorsunuz. Siz o kadınla benzerleriyle bir daha yüz yüze gelecek değilsiniz. Doğal kanunlar meydanda, kuvvetliler yaşayacak, zayıflar eğer kuvvete karşı eğilip bükülmeyi beceremezlerse kırılacak, mahvolacak. Bunun şimdiye kadar önüne hiç geçilemedi. Sizi anlıyorum. Soylu duygularınıza saygım var. Ama o gebe kadını bu işe siz karıştırmadınız. Saflığınızdan istifade ederek sizi mahvetmeye çalışan odur. Hayır, kadının bu işten haberi yok. Burası meydana çıktı. Kamil Bey bu sözü pek yavaş söylemişti. Bu yapılan teklifin hatta reddedilmeye bile değmez olduğundandı. Paşa aksine bunu yola gelmek sandı, sesini yumuşattı. Şu andan sonra işe ben el koyuyorum. Sizin aklınız ermiyor. Sevimli bir gülümsemeyle gözünü kırptı. Meraklanmayın. Sizi yüzleştirmeyecekler. Mahkemeye de getirilmeyeceksiniz. Yarın öbür gün karınızla çocuğunuzu alır, yeni görevinize doğru yola çıkarsınız. Kamil Bey'in yüzündeki iğrenmeyi yine başka bir türlü manalandırarak cesaret vermeye çalıştı. Hadi hadi, şimdi sinirlisiniz. Bir zaman sonra bugünkü düşüncelerinizle bile alay edeceksiniz. Mersi Paşa Hazretleri, beni, ailemi sevdiğinizi, bize acıdığınızı anlıyorum. Bize karşı duyduğunuz acımayı, iyiliğinizi hiçbir zaman unutmayacağım. Tersine, ben size teşekkür ederim. Beni uğraştırmadınız. Kısa bir tutanak, sonra serbestsiniz. Hayır efendim, o anlamda söylemedim. Ne demek? İstemiyorum. İstemiyor musunuz? İstemiyor bile değilim. Olmaz. Çünkü olamaz. Olamayan nedir? Salıverilmem karşılığında istenen bedeli ödeyemem. Yüzleştirilmemek, mahkemeye çıkmamak neyi halleder? İmzalamayı göze aldıktan sonra yapılamayacak hiçbir iş kalmaz. Ama ben ondan sonra kendimden nasıl kurtulurum? İnsanların yüzüne nasıl bakarım? Nasıl soluk alırım? Boğazına sıcak bir şey takıldı. Tutuklandığımdan beri yalnız bir şey düşündüm Paşa Hazretleri. Ben alçak bir adam olabilir miyim? İşte hep bunu düşündüm. Şimdi daha iyi anlıyorum ki hayır. Diğer insanlardan farklıyım da ondan mı? Değil. Siz de benim yerimde bulunsanız eminim böyle davranırdınız. Eğer öteki insanların yapamayacaklarına iyice inandığım bir işi yapmaya kalktığımdan bir an şüphelenseydim, istediğiniz kağıdı derhal imzalardım. Fakat eminim, bütün namuslu insanlar ancak benim gibi davranırlar. İçinde yaşadığımız devirde gebe bir kadını mahvetmek pahasına kurtulmak belki de önemli bir mesele sayılmaz. Lakin dünyanın bütün namuslu insanlarıyla bir anda ilişiğimi kesivermek... Beni anlıyorsunuz değil mi efendim? Bakın işte bu hiç olamaz. Evet, anlıyorum. Siz işi öyle bir açıdan görüyorsunuz ki böyle düşündüğünüz müddetçe başka türlü yapamazsınız. Bana bak delikanlı. Ben de bir gebe kadını tutuklayacağıma sevinmiyorum. Bana bir suçlu lazım. Bir suç işlemişsiniz. Bunu size ben yaptırmadım. Görevim suçluyu yakalamaktır. Babanıza karşı duyduğum sevgi, saygı, ailenize karşı duyduğum acıma sebebiyle bu suçlunun siz olmamanızı istedim. Ama ailenize hiç kimse sizin kadar acıyamaz. Sonra pişman olmamanızı temenni ederim. Güle güle. Paşa Hazretleri bu sefer elini uzattı. Kamil Bey kendisini iyice anlayıp haklı bulmuş olan bu olgun adamın elini minnetle sıktı. Tam kapının tokmağını tuttuğu sırada arkasından paşanın yorgun sesini duydu. Bir dakika, iyi düşünün. Mahkemede bile fikrinizi değiştirirseniz sizin için bir şeyler yaparız. Ortada bir gebe kadın kalmaz. Nihayet bir anne kalır ki sizin evinizde de böyle bir tane var. Bunlar burada ne alıp satıyorlar yahu? Kamil Bey koridorda ilk düşüncesi bu oldu. Abdülvehhab Çavuş üst üste soruyordu. Paşa Hazretleri bir şey mi emrettiler? Eskiden tanır mıydınız? Ne söylediler? Ne üzerine? Kamil Bey baştan savma karşılıklar verdi. Odasına kapatılınca yakalandı ilk defa büyük bir soğukkanlılıkla durumu gözden geçirdi. Sahiden Nedime Hanım'a niçin acıyordu da Nermin'le Ayşe'ye acımıyordu? Ortada bir anne kalır ki evinizde de böyle bir tane var. Hemen serbest bırakacaklar. Hemen serbest. Hemen. Yutkundu, korkuyla çevresine baktı. Oda olduğundan daha pis, daha loş, daha soğuktu. Bir yerde tahtaları kemiren fare dişleri, pencerenin oynayan camında rüzgar. Paşa Hazretleri gözünün önüne geldi. Masanın başında bir ile arkasında böyle durması birisini hatırlatıyor. Ya Bismarck'ı yahut Avusturya Macaristan İmparatoru François Joseph'i. Eli arkasında olan paşalar mutlaka bunları hatırlatır. Bismarck her milletin kendine mahsus Yahudisi vardır buyurmuş. Buldok suratlı budala. Alman milletinin yaratıcılık devrinde yaşamaktan başka meziyeti olmayan salak. Ya öteki kırmızı pantolonlu, kara göz göstermeliği, boynuzları imparatorluğundan uzun pezevenk. Elini ceketinin düğmeleri arasına sokan paşalar da Napolyon'a benzemek çabalamasındadır. Napolyon kibirden, soytarılıktan ibaret bir küçücük adamcağızdır. Neye ihanet ettiği bilinmeden ihanet etmek istediğini dünyaya hakim kılmak için rezil olmayı göze almış bir dejenere. Bütün başarılarını kışı soğuk bir memlekete gitmemiş olmasına rağmen muharebe sabahı 2 saat yağmur yağmamasına mareşallerinden birisinin kendisine hainlik etmemesine borçlu Zirzop. Kamil Bey ağzı cigaradan acımış gibi tükürdü. Alçak insanlar. Yükseldikçe alçaklıkları da o ölçüde artıyor diye düşündü. Paşa Hazretleri ne babacan bir adamdı. Sureti haktan görünmenin bundan daha baba yanisi olmaz. Hey gidi baba dostu hey. Birdenbire durakladı. Ben giderek sapıtıyor muyum dedi. Nedime'ye neden acımıyormuşum da bizimkilere acımıyormuşum? Çünkü Nedime'yi bekleyen şeyle Nermin'i, Ayşe'yi bekleyen şey aynı değil. Birisini mahpusa atacaklar, ötekilere şimdilik kara kuru sorgu yargıcından binbaşı Burhanettin Bey'e, enişte beyin dostu, entelijen servisi yüzbaşısından halifenin merkez kumandanı paşasına kadar herkes acıyor, herkes. Karşılaştırmalar ancak birbirine benzeyen şeyler arasında olur diyen bir söz hatırladı. Sayıların toplamında da cinslerin birliği şart. Nedime Hanım her şeyiyle batmakta olan bir memleketi kudretince kurtarmaya uğraşıyor. Bu uğurda kocasını daha şimdiden kurban vermiş. Oysa Nermin'le Ayşe'yi bu memleketi bir daha çıkmamak üzere batırmak isteyenler koz olarak kullanmaya yelteniyorlar. Kız koz olarak öyle mi? Bu karma karışık düşünceler akşama doğru şöyle bir sonuca bağlandı. Birkaç güne kadar Lloyd Triantino kumpanyasının lüks vapurlarından biriyle Roma elçiliği başkatibi olarak yola çıkmak da harp divanınca mahkum edilip mapushane revirinde yumruklarını yiyerek dolaşmak üzere İhsan'ın yanına gitmek de elindeydi. Şimdilik ikinci yolu tuttuğunu anlıyordu. Buna hiç kimsenin baskısında kalmadan kendi kendine karar verdiği %100'dü. Pek az insanın bu iki ayrı yoldan kendi tuttuğuna razı olacağı da meydandaydı. Öyleyse bugün Paşa Hazretlerine söylediğinin tersine kendisi birçok başka insanlardan daha mı yiğit? Şu anda mahkum edilmekten ölesiye korktuğu halde. Nihayet hepsini bir yana bırakarak cesaretin ne olduğunu bulmaya karar verdi. Sonunda şu inanca geldi. Cesur adam o korkak adamcağızdır ki cesaret isteyen yerde hele diğer insanların önünde korkuya yenilmez, her şeyi sarsan korkuya rağmen dizlerini bükmemeyi, sesini kaybetmemeyi, ayakta kalmayı becerir. En garibi bu kuvveti de ona karşısındakiler yani kendisini korkutanlar verir. Öyleyse biz bir cesur adamız karıcığım dedi. Öyle de kalacağız. Karşısında henüz bitmemiş olan sulu boya portrede gardiyan asker İbrahim, resimde dik dursunlar diye ağaçlardan topladığı zamplarla kıvırdığı seyrek sarı bıyıklarıyla sakin sakin duruyordu. Oysa masanın üzerinde konulan, pazarlığı yapılan şey bu İbrahim'in belki de asırlarca sürecek alın yazısıydı. İşte böyle oldu oğlum İbrahim. Düşmek etrafı görmemektendir demiş büyük bir şair. Benim eşek oğlum İbrahim, Roma'ya gitmeye kalksan benimkine düşmek bile denmez. Kendini öldürmek denir. Henüz dövüşülürken kendimi de öldüremem ya. Kızının resmini aldı. Gel bakalım Ayşe kız. Fransızca olarak sordu ve adeti üzere şahadet parmağını kızının burnuna değdirdi. Anladın mı benim sevgili küçük Carmen'im? Ayşe kocaman gözlerle yüzüne bakıyordu. Anlamış. Dahası çok da beğenmiş gibi. Yargılama bir hafta sonra başladı. Harp divanı 5 subaydan kurulmuştu. Savcılığı Kurmay Binbaşı Burhanettin Bey yapıyordu. Daha ilk oturumda bütün heybetine, halk arasına saldığı korkuya rağmen divanı Burhanettin Bey'in hiçe saydığı anlaşıldı. Bu hal adam asan o kurulun pis, haksız bir iş yaptığını bilmesinden ileri gelse gerekti. Arabacıyı bırakmışlar. Nedime Hanım hakkında delil bulamamışlardı. Ortada Kamil Bey'le Ramiz Efendi'den başka suçlu yoktu. İlk oturumdan döndükleri zaman artık yalnız kapatılmak kaldırılmış olduğu için Ramiz Efendi'yi de yanına vermişlerdi. Kamil Bey sordu. Dikkat ettiniz mi? Üstlerinde bir acayiplik var gibi geldi bana. Sanki dışarıdan bir ses bekliyorlar, rahatsızlar. İyi bildiniz. Yunan saldırısı başlamış. Yok canım, nereden haber aldınız? Kapıda beklerken bir subay arkadaş söyledi. Daha doğrusu bir başkasına söyledi de bana duyurdu. Saldırının yönünü olsun öğrenebilsek. İnşallah öğreniriz. Aklına başka bir şey geldi. Şimdi sizi mahalleden soracaklar. Yedek subay olduğunuz anlaşılırsa. Meraklanmayın, anlaşılmaz. Rahmetli kardeşim Kazancı'ydı. Adı Ramiz'dir. Benim adım Remzi. İkimiz de harbe gittik. Bir Aralık ikimizin de kayıp kağıdı geldi. Bugün kim kime, Ramiz'i bilen nerede, Remzi'yi bilen nerede? Nuri Usta o kadarcık şeyi becerir. Nuri Usta kim? Bizim mahallenin muhtarı, tesviyecidir. Gemiye kahveci girerken ihal kağıdını Nuri Usta uydurdu. Meselenin iç yüzünü bilir. Anlaşılmasın da. Anlaşılsa ne olur, adam sende. Yalanınız meydana çıkar. Yedek subaylığınız bilinirse Külhan Bey'i ağzınıza inanmazlar. Ne güzel taksit yapıyorsunuz. Pek de taklit sayılmaz. Gençliğimizde bir zaman tulumbacılık ettik, sandık taşıdık, kaldırım efeliği yaptık. Sonra öğretmen olunca hepsinden vazgeçtik ya. Evet, heriflerin üzerinde bir acayiplik vardı. Onlar düşmanın kazanmasını istiyorlar. Biz bizim kazanmamızı. Bunu ileride bir gün anlatacaklar da bebekler bile inanmayacaklar. Daha tuhafı, bunlar da memlekete iyilik ettiklerine inanıyorlar. Sanmam. İyilik ettiklerine inansalar o kadar kuşkulu olmazlardı. Yenilirsek yanarım Kamil Bey. Yenildiğimize değil, haklı olduğumuzu ispat edemediğimize. İnşallah yenilmeyiz. İnşallah ama memleketin halini bilmiyorum. Birinci İnönü'den, Çerkez Ethem'den sonra birkaç ay içinde neler yapabildiler. Ordu olmazsa orduya karşı durulmaz. Bu iş başı bozukluğun başaracağı çaptan çıktı. Siz askerlik etmediniz, bilmezsiniz. Başıbozuk kuvvet ne kadar çoğalırsa bir memleketin dayanma kaynakları o kadar çabuk tükenir. Düşünsenize, 10 yıldan beri harp eden bir memlekette 500 atlıyla bir köye iniyorsunuz, erkeksiz bir köy. Sizin arkanızda hiçbir örgüt yok. Hayvanlar yem, insanlar ekmek ister. Eğerlerin, bellemelerin, kantarmaların onarımı lazım. Giyimler yırtılmış, kunduralar parçalanmış olur. Noksanları tamamlamak zorundasınız. Eşkıya yolları kestiği için para bile değerini kaybeder. Siz köylüye istediğiniz kadar ırzdan, namustan, düşman zulmünden söz edin. O yalnız o gün aldığınız arpayı bilir. Arkanızdan beddua eder. Her şeyi saklamaya, hiçbir şeyi kaptırmamaya bakar. Civarda gezen meşhur eşkıyaların namlularına sığınarak geceleri yüzünü sarıp komşularını soymaya kalkanlar olur. Bunları hiç aklıma getirmemiştim. O sebepten dövüşmek size kolay geliyor. Mustafa Kemal Paşa mutlaka ordu kurmuştur, göreceksiniz. İnşallah. Zaten ordu kurmaya vakit bulamadıysa felaket. Harp divanı üyeleri de sizin gibi bunları bilirler. Oradan haber de almışlardır. orada olmasa bu kadar tutuk davranmazlar sanırım. Evet, belki de. Bakın azizim, bu seferki saldırıyı da durdurabilirsek iyi kötü bir ordu kurmuş demektir. O zaman biz bu harbi mutlaka kazanırız. Bizim asker bir kere dayanmaya başlarsa kolay sökülmez. Hele bu dayanmanın sonunda düşmanı kuvvetten düşüreceklerine inanırlarsa tamam. Deli olmak işten değil. Nasıl haber alacağız? Bir memleketin hayatı böyle bir tek unsura nasıl bağlı kalıyor? Allah esirgesin. Ben başka türlü düşünüyorum. Bir memleketin kaderi bir tek unsura bağlı kalabilir. Bazı kalmalıdır da. Bundaki tehlike nihayet %50'dir. Kürdü kovalaya kovalaya dönmeli diye bir söz işitmiştim. Yani insanları fazla sıkıştırmaya gelmez anlamına. Bizde fazla sıkıştırdılar. Kaçacak yerimiz kalmadı. Evlerimizdeki hamamlıklara kadar kaçtık. Şimdi hamamlık dolaplarının kapısını zorluyorlar. Hatta zorladılar. Çırılçıplak dışarıya uğradık. Bunu millet anladıysa tamamdır. Nereden haber alacağız? Baksanıza Peyam Sabah bir şey yazmıyor. Kötü haber tez gelir demişler. İyi işler oluyor diyelim de iyi çıksın. Ramiz Bey seyrek dişlerinin arasından kindar bir ses çıkardı. Memleket ne halde? Biz burada nelerle uğraşıyoruz? Vay namussuzlar vay. Kamil Bey yüreğini çıkarıp verir gibi ona bir cigara uzattı. Karşısındakinin duyduklarını tıpatıp duymak, aynı şeylere inanmak. Asıl kardeşlik buydu. Asıl güçlendiren kardeşlik. Artık her gün birbirini tutmaz, daha doğrusu ürkütücü haberler almaya başladılar. Düşman Uşak ve Bursa gruplarıyla saldırmış, gönderilmeden yakalanan belgelerde yazıldığı gibi. Kamil Bey yumruklarını dizlerine vurarak hep aynı sözü tekrarlıyordu. İşi berbat ettik, yüzümüze gözümüze kar bulaştırdık, kağıtlar mutlaka yetişmeliydi. Ramiz Efendi aynı karşılığı vermekteydi. Aldırma gözüm, bizimkiler kim bilir kaçıncı kopyası, haber vaktinde gitmiştir. Zaten İstanbul yoluyla cephe haberi gitmez. Biz İstanbul'dan ancak İstanbul'la Trakya haberleri gönderebiliriz. Unutmayın ki düşman bizim toprağımızda bulunuyor. Katırına bir nal çaktırsa haberimiz olur. Göreceksiniz, saldırı hazırlığı haber alınmıştır çoktan. Bir zaman sonra Kamil Bey'in aklına başka bir ihtimal geldi. Sakın Londra'daki sulh konuşmaları bizimkileri gafil avlamasın. İmkanı var mı? Masa başı konuşması başka, siperde beklemek başka. Bekir Sami Bey cephe komutanı değil ki yahu. Bir aralık Eskişehir'in düştüğü, düşmanın Ankara üzerine yürüdüğü duyuldu. Ramiz Efendi hiç sarsılmadı. Ben gene İnönü'nde hesaplaşırız sanmıştım, olmadı. Pekala, eşek bile bir düştüğü çukura bir daha düşmez. Karşımızdakiler anlaşılan eşek değil, katır. Ankara önünde görüşürüz, palikaryalar. Eğer Mustafa Kemal Paşa Timur Leng'in Beyazıt'a attığı köteyi bunlara atmazsa uf olsun ervahına. Siz üzülmeyin Kamil Bey. Ramiz Efendi Kamil Bey'in söz dinlemeyip üzüldüğünü görünce konuyu değiştirmeye çalıştı. Niyazi Hergeles'in yakalayamadıklarına canım sıkıldı arkadaşların. Kıstırıp temizleyemediklerine. Adam sen de zaten ölmüş bir herif. Hiç de ölmüş değil. Daha çok ev yıkar. Hele namussuz kambur. Bir de milis yüzbaşısı yapmışlar da Sapanca'ya yollamışlar. İnsanları hiç tanımıyormuşuz. Ben bu odada kendimi onun hainliğine inandırıncaya kadar neler çektim. Nedime Hanım onu öyle severdi ki, hani bir sabah musluk başında size bir şey söyledim ya, orada çektiğim azabı bir ben bilirim, bir de Allah'ım bilir. Neden? Ben pek mi heybetliyim? Niyazi'nin ihanetinden sonra bana güvenemezsiniz diye korkuyordum. Güvenmezseniz de haklıydınız elbet. Önce şüphelenmedim değil. İlk gelişinizde yakalandık. Bunda bir iş var dedim. Kimin dost, kimin düşman olduğu anlaşılmıyor ki kardeş. Evet, anlaşılmıyor. Ömrümde bari yalan söyleyen bir adam olsam. O akşam idarehanede ada yalanına aklıma nereden geldi de? Nedime Hanım'ı sevdiğinizden. Hastaydı. Rahatsız edilmesin diye düşündüm. Bir de bana güvenememelerine artık kızmaya başlamıştım. Hep doğulu kafası. Vay ne demek olsun, ben bir kadından aşağı mıyım diyerek onun meselesi yapmışım galiba. Pek de iyi olmuş. Olmaz mı? Eğer siz o gereksiz yalanı söylemeseydiniz, Niyazi'nin ne mal olduğu çok daha zor anlaşılırdı. Zavallı Ahmet de bir yalan söylemişti. Ararat vapuru meselesi, tesadüfe bakın. O da Nedime Hanım'ı adaya mı göndermiş? Hayır, tersi. Ben Nedime Hanım'ı işe karıştırmak istemem. Rahmetli bizim acente direktörüyle yaptığımız konuşmayı nedense kadıncağıza mal ettiydi. Yalan o kadar ileri gitmişti ki artık düzeltememiştim. Burada da doğulu kafası var. Burada da iş tersine. Zorluğu ben halletmiştim. Bunu ileri atmak istiyorum zannedilir diye düşündüm. Öyle olacak. Böyle olacak. Bir namussuzun iç yüzü meydana çıkacak. Ne demişler? Bir sıçrarsın çekirge, iki sıçrarsın çekirge. Hep düşünüyorum. Acaba 50 bin lirayı bulup verseydik bizi gene ele verir miydi? Sanmam. Belki o zaman paradan payını alır def olurdu. Ama hiç belli olmaz. Böyle reziller fenalığı çok zaman fenalık olsun diye yaparlar. Doğru söyleyin Ramiz Efendi. Benden epey şüphelendiniz mi? Hayır. Sandığı nereden aldığınızı söylememiştiniz. Bir de Nedime Hanım'ı ele vermiyordunuz. Harp divanına çıkıncaya kadar minicik bir şüphe elbette kaldı. Fakat iddianame elime geçince tamam dedim, bu bizden. Ama çektiğim azabı bir de bana sorun. Eğer Nedime Hanım tutuklansaydı da benden şüphelenseydi karar vermiştim, kendimi öldürecektim. Ay, yüzümü kestim işte. Ne lüzum vardı kardeş? Ben bu işi yapacağına kanı görmeden de inanırdım. Gülüştüler. Bunları ziyaret günü tıraş olurken konuşuyorlardı. Nermin bugün ikinci defa gelecekti. Kamil Bey harp divanına çıktıklarını, Teğmen Şerif Efendi'nin odasında haftada iki defa görüşebileceklerini yazmıştı. Bakalım hanımlar ne havadisler getirecek. Ramiz Efendi yüzünü kolonya ile ovalarken güvenle karışılık verdi. Yengeyi bilmem. Bizim hatun havadissiz gelmez. İyi kötü bir şeyler söyler. Bir huyu da var ki dağlar taşlar dayanmaz. Şaşı maşı bilmez kör vesselam. Yalvarırım. Canımı sıkacak haberleri sen vermeyi ver. Başkasından duyayım. Yoksa ben senden bu gidişle soğuyacağım karı derim. Hiç aldırmaz. Pek dobradır benim hatunum. Bak göreceksin. Ankara düşmüş olsa müjde verir gibi anlatır. Bugün ayın kaçı? Nisan'ın ikisi. Bizimki ne zaman uğradıydı? Mart'ın 25'inde çamaşır bıraktı.